Ayrım 41.
Terk edilmiş bir çocuğun hayatta kalmak için çalmaktan başka ne çaresi olabilir? Hayattaki en büyük isteği nedir? Hırsızlıktan 7 kez tutuklanmış 9 yaşındaki bir kız çocuğu şöyle cevap veriyor. Polis olmak. Neden peki? O zaman rahat rahat hırsızlık yapabilirim. Esnaf, düzenin sağlanması uğruna bu sokak çocuklarını ortadan kaldırması için cinayet çetelerine para ödemektedir. Ve bu ölüm timlerinden biri kendine İsa'nın havarileri adına uygun görmüştür. 16'sındaki profesyonel bir katil, bugüne kadar sadece işe yaramaz insanları öldürdüm demektedir. Bu ülke dünyada bir çocuk bakanlığı kurmuş olan tek ülkedir. Ve çocuk hakları konusunda dünyanın en gelişkin yasalarından bazılarına sahiptir. Brezilya'da yaşananlar 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaşananların bir tekrarıdır. Bu dönemde İngiltere'nin kibar sınıfları pazar eğlencesi olarak Bedlam Akıl Hastanesi'ni ziyaret ederlerdi. Ama Charles Dickens'ın ısrarlarına rağmen yetimhanelere uğramayı reddediyorlardı. Birinci sanayi devriminin şehirlerde sokaklar Ağustos böceği gibi kimsesiz çocuk kaynıyordu. New York'ta ise kimsesiz çocuklara Küçük Araplar adı takılmıştı. Öksüz masal kahramanları Hansel ve Gretel, ki onlar hiç değilse yapayalnız değildiler, sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayıp giden evli çiftlere ilişkin hayalin bir karşılığı olarak yaratılmış ve günümüze kadar gelmeyi başarmışlardır. Çünkü refahın yükselmesi başlangıçta cömertliğe destek yerine köstek olmuştur. Tıpkı mutlu evliliklerin sayısının artmasına yardımcı olmadığı gibi. Bu yüzdendir ki muhaliflerin kaçırılıp kaybedildiği diktatörlük yönetimine karşı birleşen ve sadece kendi çocukları için değil bütün çocuklar için seslerini yükselten Arjantinli kadınlar yaşam iyi kötü normale döner dönmez yeniden kendi kişisel ailevi dertleri içinde ayrışıp gittiler. Buna rağmen refah her zaman da şaşmaz bir şekilde kişisel kaygılardan ibaret bir çıkmaz sokakta son bulmadı. Ev ve aile hayatı ile ilişkili mutlulukların harekete geçirdiği mülk biriktirme merakı sadece bir ön aşamadan ibaret olmuştu. Arkasından bütün sarıp sarmalayıcılığına rağmen aile hayatının fazla kısıtlayıcı ve yavan gelmeye başladığı bir aşamaya girildi. Bu aşamada eşya biriktirme merakının yerini ilgi çekici insan biriktirme merakı aldı. Son tahlilde merak rahat ve huzura galip gelmişti. Cömertliği harekete geçiren bir etken olarak merak son derece hayati bir rol oynamıştır. Ancak anne babalarla çocukları birbirlerine tamamen açılmayı nadiren becerebilmişlerdir ve bu ilişki türünde merak sayesinde başarabileceklerinizin veya keşfedebileceklerinizin belli sınırları vardır. Fransa'da örneğin çocukların anne ve babalarına genel olarak iyi notlar vermelerine rağmen 10 çocuktan 7'si anne babasının ona kendisi olmakta yardım ettiğini söylemektedir. Ana babalar daha kararsız görünmektedir. 10 anne babadan ancak 4'ü çocuklarına sevgi dolu sıfatını yakıştırmakta veya çocuklarının onları açık fikirli ve genç bulduğuna inanmaktadır. %26'sı öfkeli, %30'u talepkar ve otoriter, %20'si endişeli göründüklerini düşünmektedir. Çocukların %44'ü anne babalarının onları tembel bulduğuna inanmaktadır. Halbuki böyle düşünen anne babaların oranı sadece %12'dir. Başka bir deyişle çocuklar ve ebeveynleri birbirlerinin aklından geçeni kestirmekte epey güçlük çekiyorlar. İnsanlar bu yüzden cömertlik tohumlarını ekmek üzere gözlerini sık sık aile dışına, hiçbir zorunluluğa tabi olmadıkları ev dışı dünyaya çevirmişlerdir. Bir antropoloğun Kuzey Pakistan'daki Swat bölgesinde yaşayan Puhtun kabilesini inceleyerek evrensel açmazları sergilemek için gereken o keskin renk karşıtlığıyla ve tam dozunda bir abartmayla çizdiği tüyler ürpertici tablo sayesinde bu sürecin nasıl geliştiğini gözlemleyebiliriz. Antropolog bu insanları kendine yetme ve güçlü olma hevesindeki çiftçiler olarak tanımlamıştır. Şereflerini korumak için herkese meydan okutmaktadırlar ve ağızlarına kendi topraklarında yetişen ürünler dışında hiçbir şey koymayacak kadar bağımsızlıklarına düşkündürler. Birbirlerinin hizmetinde çalışmayı aşağılayıcı buldukları için doktorlar bile uşak yerine konmaktansa hastalara ücret almadan bakmayı tercih etmektedir. Batı'da olduğu gibi burada da kişisel şeref ve aile birliği iki geçimsiz ortaktır. Çocuklar arasında rekabet duygusu ağır basar. O kadar ki aralarında geçen konuşmalar genellikle şu ya da bu nesnenin mülkiyeti üzerine uzun çekişmelerden ibarettir. Benimdi, senindi diye atışıp dururlar. Çocuklara saldırgan olmaları, cezadan kurtulmak için yalan söylemeleri öğretilir. Korkmaları gereken tek şey herkesin ortasında aşağılanmaktır. Buna karşılık çocukları arasında açıktan açığa ayrım yapan ana babalarının kendilerini kayırması için çaba harcamaları doğaldır. Ve bu yüzden suçluluk duymaları gerekmez. Babalar oğullarıyla gururlanırlar fakat yıllar geçtikçe onlardan soğumaya ve onları kıskanmaya başlarlar. Oğullar da sabırsızlıkla babalarının öleceği ve toprakların kendilerine kalacağı günü beklerler. Çünkü topraksız bir erkek erkekten sayılmaz. Baba-oğul ilişkisi tam anlamıyla ekonomik bir ilişkiye, bir servet ve nüfuz mücadelesine dönüşür. Ve bu husumet bazen cinayete kadar varan sonuçlar doğurur. Adeta her şey herkese bir düşman veya rakip kazandırmak için düzenlenmiştir. Bunun sonucunda herkes kendine bir arkadaş bulur. Ama bu arkadaşı her zaman rekabet halinde olmadığı kişiler arasından seçer. Dolayısıyla kız kardeşler birbirlerinin rakibidir. Ama kız ve erkek kardeşler yakın ilişki içindedir. Onlar arasındaki bağ bu toplumun tanıdığı en güçlü bağdır. Kadınlar en çok erkek kardeşlerinin ölümüne üzülürler. Annelerinin ölümü bile onları daha az etkiler. Erkekler de başları sıkıştığında ilk olarak ablalarına giderler. Babaların karılarıyla ilişkisi bir savaş ilişkisi gibidir. Birbirlerinin sülalesine karşılıklı hakaretler yağdırırlar. Fakat kızlarına karşı sevgi dolu, hatta cilveli denilebilecek bir tavır sergilerler. Kızlarına pek az sevgi gösteren anneler oğullarına çok düşkündürler ve onları babalarına karşı korurlar. Erkek kardeşler normal olarak birbirleriyle savaş halindedir. Birbirlerinin arkasından dolap çevirirler, amca çocukları bile birbirlerine düşmandır. Bütün bunlara rağmen bu topluluk kendine bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Bu insanların inancına göre Allah bir baba değil, arkadaş ve sevgilidir. Zerdüşt dininde Tanrı anlamında kullanılan sözcük arkadaş sözcüğüdür. Dualarından biri şöyledir. Ey Tanrım, ben istemeden sevgi gösterecek gerçek bir arkadaş bağışla bana. Güvenebilecekleri, bağlılık ve sadakat gösterebilecekleri bir arkadaşa ihtiyaçları vardır. İdeal arkadaş, kabileye dışarıdan gelen, hiçbir şey talep etmeyen, kimseyi boyunduruk altına almayı amaçlamayan kişidir. Günün birinde kendilerine arkadaş olacak bir yabancının çıkıp gelmesini, onun misafirperverlikleriyle sarmalamayı hayal ederler. En büyük zevkleridir bu. Toplum içinde şeref ve servet kazanmaya ilişkin planlarından söz açıp böbürlenirler. Ama özel hayatlarında ailevi kıskançlıklar yüzünden içine düştükleri kıstırılmışlıktan yakınırlar. Bu yüzden gönüllü olarak uzak diyarlarda kendilerini kaybetme amacıyla yollara düşerler. Bu sefer de yeni ülkelerinde cömertliğin memleketlerindekinden bile daha kıt olduğundan, hele misafirperverliğin çok daha zayıf olduğundan şikayet ederler. Dolayısıyla insan tekrar tekrar şu gerçekle yüz yüze kalır. Cömertlik yetiştirmeye en uygun toprak zalim topraktır. Gaddarlık adeta bu iş için en iyi gübredir. Gaddarlığın sınırsız miktarda mevcut olduğu göz önüne alınacak olursa bu çok da kötümser bir çıkarım sayılmayabilir. Dünyanın her köşesinde insanların kendi kız ve erkek kardeşleriyle yaşadıkları hayal kırıklıkları onları ailenin dışında yapay kardeşler aramaya, çekememezliğin saf dışı edildiği başka ilişkiler icat etmeye yöneltmiştir. Kan kardeşliği kimi zaman hayli tuhaf olabilen seremoniler yardımıyla sıradan kardeşlerin garanti etmediği bir sadakat biçimi yaratmıştır. Timor'da mesela taraflar kollarından akıttıkları kanı birbirlerinin sembolü olarak şarapla birlikte bir bambu kamışına dolduruyorlardı. Tacitos'un aktardığına göre Ermeni ve İber prensleri baş parmaklarını birbirine bağladıktan sonra birer delik açıyor ve birbirlerini kanlarını semiriyorlardı. Brunhilda'nın şarkısında anlatıldığına göre İskandinavlar kanlarını bir ayak izinde karıştırarak kardeşliklerini ilan ediyorlardı. Bazı ülkelerde giysiler, bazılarında isimler ya da silahlar değiş tokuş edilirdi. Bazısında ise arkadaşlar birbirlerinin tükürüğünü vücutlarına sürüyorlardı. Olayın önemini vurgulamak için ağaç dikmek de yaygın adetler arasındaydı. Bazı durumlarda kan kardeşleri her şeylerini paylaşıyorlardı, karılarını bile. Ama hepsinden önemlisi aralarındaki sadakat bağının sarsılmazlığı ve mutlak anlamda güvenilirliğiydi. Zaman zaman birbirlerini aynı insanın iki yarısı olarak gördükleri bile oluyordu. 19. yüzyıl seyyahları aynı anda eriştirme ayininden geçirilen bütün genç erkeklerin kardeş sayıldığı, birbirlerinin karılarından karım diye, çocuklarından çocuğum diye söz ettikleri yerlere ilişkin kayıtlar bırakmışlardır. Karadağ'da kardeşliğin üç ayrı derecesi söz konusuydu. Daha derin bağlar ise bir rahibin kutsamasını ve aşağı-i Rabbani ayinini gerektiriyordu. Kadınlar da bekar veya evli olsunlar birlikte şarap içerek, birbirlerini öperek ve hediye değiş tokuşunda bulunarak benzer ilişkiler başlatıyor, neticede birlikteliklerini mihrabın önünde resmi bir ayinle onaylıyorlardı. Bunun arkasından birbirlerine küçük kız kardeşim veya pırlantam veya küçük ceylanım diye hitap ediyor, genellikle aynı elbiseleri giyip aynı takıları takıyorlardı. Uzak geçmişte daha yaygın olduğuna ilişkin rivayetlere rağmen bu gibi törenlere ayrı cinsten kişiler arasında da rastlanıyordu. Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan'da her sene düzenli olarak yenilenen kardeşlik anlaşmalarına ilişkin kayıtlar bulunmuştur. Kardeşlik bağı bir genç kızın tek başına dağa çıkarak karşılaştığı ilk erkeğe kardeşlik önerisinde bulunmasıyla bile kurulabiliyordu. Erkek bu durumda sanki öz kız kardeşiymiş gibi onu her türlü tehlikeden korumakla yükümlü olurdu. Benzer şekilde büyük tehlike altında bulunan bir erkek de bir başka erkeğe kardeşlik çağrısında bulunabilirdi. Fiji'de silah arkadaşlarından aralarındaki askeri ittifakın gücünü vurgulamak üzere karı koca diye söz edilirdi. Ancak kardeşlik ilişkisi iki ya da birkaç insan arasında sınırlı kaldığında ve kendileri dışındaki kalan dünyaya karşı savaştan başka hiçbir politika geliştiremediğinde uzun vadede kendine zarar vermeye mahkumdur. İnsanları kimseyi ayırt etmeden herkesle kardeş olmaya ikna etmek için harcanan sınırsız çabalardan pek kayda değer sonuçlar alınamamıştır. Söz gelimi Hristiyanlık bir yandan cinsiyet, ırk, sosyal konum ve kişilik farkı gözetmeyen evrensel kardeşliğe ilişkin yüce idealler ilan ederken bir yandan da yerleşik inançtan sapma gösteren gruplara ve kafirlere savaş açmıştır. Komünizmin de yaptığı gibi. Her türlü inanç iktidarın tadını alır almaz onun peşine hangi nedenle düşmüş olduğunu unutur. Kiliselerin eski ideallerini yeniden sahiplenmesi ancak yakın geçmişte politik statülerini kaybetmelerinin ardından mümkün olmuştur. Fransız devrimi kardeşlik konusunda özgürlük ve eşitlik konularında olduğundan daha kararsız davranmış ve sınır boylarına geleni geçeni sembolik olarak selamlayıp koruyan ağaçlar dikmek gibi yüzeysel jestlerin önüne geçememiştir. Paris mahkeme jürisine ırkların kardeşliğini kutsamak üzere bir Katolik'in, bir Protestan'ın, bir Yahudi'nin ve tanıdığı tek siyahın da dahil edilmesiyle ısrar ederek kardeşliği yerleştirmeye çalışan avukat, iki tarafın ortasında sürünen iğrenç bir yılan olarak adlandırılmıştı. Bu kuşku, bundan neredeyse 1000 yıl önce Halis İslam Kardeşliği Cemiyeti'nin kuruluşu milattan sonra 951 uyandırdığı korkuyu hatırlatır niteliktedir. Tüm dinlere ilgi gösteren ve her birinde hakikatten bir parça bulan bu cemiyetin oluşturduğu tekmil bilgi ansiklopedisi halifenin emriyle yakılarak imha edilmekten kurtulamamıştı. Eşitsiz koşullara sahip herkese yasal olarak yardım talep etme hakkını tanıyan modern refah devleti bu çerçeveye insani sıcaklık talebini dahil edememiştir. Ve bugün kardeşlik ideali muhafazakar teorisyenler tarafından hepten rafa kaldırılmakta, özel hayata ve rekabete yönelik bir tehdit olarak bir kenara atılmaktadır. Amerikalı siyah lider Marcus Garvey'nin tüm ırkların kardeşliği için yaptığı çağrı hala soylu bir rüyadan ibarettir. Buna karşılık son zamanlarda tedbirli adımlarla ilerleyen ve büyüklerinin yapamadığını yapmaya yeltenen küçük çaplı kardeşlikler mantar gibi türemektedir. Konyak yakınındaki çiftlikte yaşayan, gizli düşüncelerini kendi ailesinden başka pek çok ülkelerdeki mektup arkadaşlarıyla paylaşan genç kız, dünya genelinde kardeş ruhlar ve sırdaşlar bulmaya dönük bir arayışın işaretidir. Bu arayıştan yeni bir aile türü ve bambaşka yakınlıklar doğabilir. Yürek bağına ve hayal gücüne dayalı, özgürce seçilmiş, cezai yaptırımlar uygulama gücünden yoksun bir aile. İnsanlara artık sırf yaşadıkları şehrin sakinleri olarak bakılamaz. Çünkü giderek daha fazla insan, kendi yakınındakilerden çok kilometrelerce, hatta bazen binlerce kilometre ötedeki başka insanlarla yazışmakta, onlara kurak vermektedir. Bu insanlar kendi ülkelerinin yurttaşı oldukları kadar mektuplar cumhuriyetinin de yurttaşlarıdır. Veya bilim cumhuriyetinin, ticaret ya da futbol cumhuriyetinin artık ilgi alanları her neyse. Yavaş yavaş her insan kendi seçtiği kişilerden oluşmuş uluslararası bir konfederasyon kurma yolundadır. Kendi aile köklerinden koparılması imkansız, çamura saplanmış bir havuç olmayı reddedenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Böyle kalmayı deneyenler, bir tek kendi öz sularından beslenmeye çalışanlar hala varsa da bu artık hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Nitekim onlar da uzak bölgelere gizlice uzattıkları ince kollarla kendilerine daha çeşitli gıda kaynakları aramaktadırlar. Soluduğumuz havada bugün artık sadece oksijen değil, radyo ve televizyon sinyalleri de vardır. Birbirine ne kadar sıkı bağlarla bağlanmış olursa olsun hiçbir aile, pencereden içeri dalan arılar gibi evlerine dalan, hayal güçlerini dölleyen ve bir zihinden diğerine polen taşıyan, onları hiç karşılaşmadıkları insanların akrabası yapan düşüncelerden kendini koruyamaz. Yepyeni bir kardeşlik türüdür bu. Daha kısa ömürlü, daha değişken ve rastlantısal ama daha az boğucu. Yakınlığın suyunu çıkarmayan, tarafların özgürlüklerini belirli ölçüde korumalarına izin veren bir ilişki. Ailenin krizi dediğimiz, aileye ilişkin düzenlemelerdeki değişimle uyumlu bir idealdir bu. Unutmamak gerekir ki her kriz yeni bir fırsattır. Nüfusun yaşlanmasının sonuçlarından biri de gençlere akıl hocalığı edecek bir zamanların geniş ailesinden abla ve ağabeylerin oynadığı rolü kısmen üstlenebilecek anne babalardan daha sakin ve mesafeli ninelerle dedelerin sayısının artmasıdır. Son 200 yıl içinde 20 yaşını doldurmuş olup da nine ve dedeleri hala sağ olan insanların oranı 1/4'den yarıya yükselmiştir. Çöken evliliklerin yarattığı travmalar bir çeşit rol değişimine ön ayak olmuştur. Artık kimi zaman çocuklar anne babalarına akıl vermekte, anne babalar çocukları tarafından şımartılmayı beklemektedir. Akrabalarının kararsız sevgisinden başka hiçbir bağları bulunmayan insanlar, geleneksel büyük ailenin yeni ve daha esnek bir uyarlamasında bir araya gelmişlerdir. Aileleri yabancılardan ayıran duvarlar yavaş yavaş yıkılmaktadır. Dünyada haset ve açgözlülük belki azalmamıştır. Ancak yalnız yaşayan insanların sayısındaki olağanüstü artış adeta burun buruna ilişkilere kitlesel ölçekte sırt çevirmenin ifadesidir. Pek çok Batı ülkesinde hanelerin 1/4'ü tek kişiliktir. Evlat edinme kurumunun yaygınlaşması ve mülkiyeti devretmeye dönük bir düzenleme olmaktan çıkıp karşılık beklenmeyen bir sevgi eylemine dönüşmesi daha çok yenidir. Evlat edinilmiş olduklarının çocuklara açıkça söylenmesi, yalnız yaşayan kadın veya erkeklerin evlat edinmeye başlamaları ve başka ülkelerden çocukların evlat edinilmesi de öyle. Bunların hepsi akrabalık kavramını zenginleştiren başka bir kardeşlik türünün ilk adımlarıdır. Geleneksel ailenin bireyin sırtına yüklediği zorunluluklar gevşemeye yüz tuttuğunda zaman zaman yüreğe ve akla eşit ölçüde hitap eden yeni ilişki biçimleri onların yerini alır gibi oldu. Cömertlik tarihinde yeni bir sayfanın açılması, tam da cömertliğin en tehlikede göründüğü bir anda, rekabete verilen değerin doruğa çıktığı dönemde gerçekleşiyordu. Geçmişte cömertlik bir düğüm yumağı haline getirilmişti. Çünkü insanlar yürekle akla birbirinden ayrı tutmak istiyor, birbirlerinden hisleri ne olursa olsun, diş bileyerek bile olsa görev duygusuyla doğru olanı yapmalarını talep ediyor, hayır işleriyle ilgilenmeyi alışkanlık haline getirirlerse eninde sonunda erdemli kişiler olacaklarına kendilerini inandırıyorlardı. Ancak hayır ilişkisinde alıcı konumda olan taraf kendisine yapılan iyiliği hakkı olarak görmekte ve hayır sahiplerinin değerlerini benimsemeyi reddetmekteydi. Düğümün çözülmesi için cömertliğin bir alma verme ilişkisinin aynen karşılığını verme anlayışının ötesine geçmesi gerekir. Geleneksel bağışlama anlayışı alıcı tarafı borçlu duruma düşürür ve veren taraf kolayca düşmana dönüşebilir. Bu tuzaktan kurtulmanın tek yolu cömertliği kendilerini birbirlerinin yerine koymayı başarabilmiş iki insanın ortak çabası haline getirmektir. Küçülmeleriyle doğru orantılı olarak ailelerin bir dış politikaya duyduğu ihtiyaç artmıştır. Ne var ki bu karar vermekle hemencecik edinilebilecek bir şey değildir. Eskiden tehlikeyle başa çıkmakta kullanılan en gözde araç büyüydü. Görünmeyen dünya ile görünen dünya arasındaki ilişki büyüyle denetlenir ve büyü insanların içine korku salardı. Bugün insanların büyük bölümü için sevgi en etkili büyüdür. Yolları kesişen iki yabancıya birbirlerinin kollarında olmadıkça yaşayamayacaklarını düşündüren şeydir ve o da korku uyandırır, kaybetme korkusunu. Küçük ailenin temeli işte bu büyüydü. Ancak büyünün üçüncü bir çeşidi de vardır. Bir insanın dünyanın gidişatına katkıda bulunması, karşılığında bir şey istemeden, karşısındakinin onurunu kırmadan özgürlüğünü sınırlamadan sadece katıksız bir cömertlik duygusuyla bir başkasına yardım etmesidir bu. Burada da bir korku söz konusudur. Aptal durumuna düşmek veya enayi yerine konmak. Eskiden bu meselelere eğilen bilim adamları böyle bir şeyin olabilirliğine inananlara şiddetle karşı koymuş, insanların her zaman bir karşılık beklediğinde ve hasetin varoluşun en kaçınılmaz yan ürünlerinden biri olduğunda ısrar etmişlerdi. Karbondioksit gibi tıpkı. İnsanlar alelade veya sihirli ilişkiler kurabilecekleri gibi isterlerse soğuk, ekonomik ve güvenceli olanları da tercih edebilir ya da hem iyi kötü gerçek sayılabilecek hem de olağanüstü ve şaşırtıcı olan bir şeye dönük ilişkilere yönelebilirler. Bugün cömertliğin bir hayalden ibaret olmadığını gösteren bilimsel bulgular insanları daha cesur davranmaya teşvik etmektedir. Eskiden çocukların bencil doğduklarına inanılırdı. Halbuki insan yavrusuna 14 aydan başlayarak yönelik son araştırmalar, bebeklerin cömertlik gösterme konusunda hiç de yeteneksiz olmadıklarını, pek çok değişik cömertlik biçimi sergileyebildiklerini ortaya koymaktadır. Rastlantısal olarak değil, başkalarının ihtiyaçlarını gözeterek. Bebekler başka insanların duygu ve yaklaşımlarını eskiden sanıldığından çok daha erken yaşlarda algılayabilmektedirler. Keza geçen yüzyıla gelinceye kadar bilim adamları ırksal önyargıların doğal olduğunu savunmuşlardır. Oysa bugün çocuklar üzerinde yapılan bazı araştırmalar çocukların ayrımcılık fikrini kendi kendilerine geliştirmeyip anne babalarından öğrendiklerini, ayrıca ırkçılığın küçük bir azınlığın büyük bir azınlıkla bir arada bulunması durumunda en şiddetli boyutlarına ulaştığını, siyahlarla beyazların sayıca eşit olduğu durumlarda ise daha yavaş benimsendiğini göstermektedir. Değişen yalnızca insan tabiatına, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin düşünceler değildir. Hayvan tabiatına ilişkin düşünceler de değişmektedir. Bazı hayvan türlerinde bilinçli dayanışma eylemlerinin gözlenmesi, hayvanların hayatta kalma mücadelesi içinde sadece kendi çıkarlarına baktıkları inancına gölge düşürmüştür. Mesela ürkütücü şöhretlerine rağmen vampir yarasalar bile yiyecek aramakla geçen bir gecenin sonunda bulduklarının bir kısmını şansları kendilerininki kadar iyi gitmemiş başka yarasalara vermektedir. Beyaz göğüslü arı kuşu kendi yavrularını beslemekle kalmayıp anne babasının yeni yavrularına da yiyecek taşır. Her şey bir yana, insanların veya hayvanların özünde iyi mi yoksa kötü mü oldukları sorusu üzerinde düşünmeye değer bir soru değildir. Bundan daha önemlisi cömertlik çabasının canlılara öğrettikleridir. Aileler ne zaman yeni arzulara kapılmışlarsa bunlara ulaşmalarını sağlayacak yeni araçlar icat etmeleri gerekmiştir. Mesela en yakın komşularının sunduklarıyla artık yetinemez olduklarında ufuklarını genişletmekte yardım almak üzere vaftiz ana ve babalarına başvurmuşlardır. Modernliğe henüz teslim olmamış Ant dağlarında çocukların öz anne ve babalarının açıklarını telafi etmekle yükümlü, sayıları 6'ya kadar varabilen vaftiz anne ve babaları vardır. Vaftiz anne ve babası olması istenen kişiler bu isteği geri çeviremezler. Çocuğun her önemli bayramında 4 yaşında yapılan ilk saç tıraşı, cemaate kabul ayinli evlilik, bir vaftiz anne ve babası seçilir. Ve bu kişiler dini kutsamanın ardından gerçek ebeveynlere dönüşüp öyle davranırlar. Babalar çocuklarının mesleki hayatına yardımcı olacak vaftiz ana ve babalarını bulmaya çalışırlar. Köylüler şehirli tüccarları tercih ederler. Her iki taraf için kazançlı bir ilişkidir bu. Başkalarını anlamanın çağın büyük tutkusu haline geldiği günümüzde vaftiz anne ve babalarıyla vaftiz kardeşlerinin kazandığı yeni bir anlam vardır.